Ayrım 9, Bülbül'ün 40 şarkısı, İskender Pala. Sayfa 135. 595-600. Muhammedül Emin, Mekke'nin iftiharı. Büyük kavga, yanan Kabe'nin yeniden inşası. Hacerül Esved'i yerine koymaya bir hakem lazım. Ukas Panayırı, şairler, hatipler, sözün efendileri. Riyaz-ı Midhat'inde andelibim ya Resulallah, senin bimarın olmuşken tabibim ya Resulallah, Nazım. Seni övme bahçelerinde bir bülbülüm ey Allah'ın elçisi. Sırf bu yüzden senin bir hastan iken şimdi bir gönül tabibi olma mertebesindeyim. Kıt'a, Kus bin Saide için. Saadet çağının kapısı aralanmış, hakikat perdesinin açılacağı vahye yakın zamanlar gelmişti. Zaman zaman meleklerin gülümü birbirlerine gösterip, işte o, salat ve selam üzerine olsun, o, alemin kurtuluşu ama henüz vazifesi başlamadı diye övdüklerini ve övündüklerini işitir gibi oluyor. Arada sırada işte büyük kurtarıcı diye onu anan cinler görüyordum. İçinde sevgi ve sevgili var iken zaman ne de çabuk geçiyor, günler nasıl da akıyordu. Allah unutulup da varlığın ve insanın anlamsızlaştığı zalim dönem bir kere daha sona ermek üzereydi. Dünya ile ahiret arasına naif perdeler, ezelle ebed arasına da nurani zembiller kurulmuş semavat ile yer arasında bağlantı başlıyor, ufukta yeni bir vahyin ışığı parlıyordu. Üstelik bu sefer gülümün kokusu yayılacak, hükmü yürüyecekti. Semada perdeler aralanmaya başlamıştı. Bunu Musa ve İsa Nebi'den biliyordum. Böyle dönemlerde dünyanın gidişatı değişir, zaman istisnai şartlar kazanıp başka bir zaman olur, ezeli ve ebedi olan hakikatin nuru fani olanda yansımaya durup varoluşun uhrevi sesi duyulurdu. Sonra da iyilikle kötülüğün, inkarla imanın gizli yüzleri bir bir ortaya çıkardı. Gerisi hep aynı mücadelenin tekrarıydı. Hakikatin nuruna karşı koyanlarla ona sahip çıkanlar arasındaki mücadelenin. Artık şehrin meydanı gönüllerde cevher mi yahut marsık mı olduğunu gösteren ve arkadaşlıkları bitiren bir mihenk taşına döner, hayat savrulur savrulurdu. Bir nasip veya nasipsizlik rüzgarının önünde. Dostum İbrahim'den bu yana mücadeleyi hep hakkın ve hakikatin kazandığını, insaniyetin mükemmellik derecesine yükseldiğini görmüştüm. Sonradan bozulsa bile. Hatıralarım ve özlemlerimin beni gül hakikatinin telaffuz edileceği güne kilitlemesi bundandı. Galiba zulme ve karanlığa karşı vahyin ve nurun zaferini özlemiştim. İbrahim'e söz verdiğim şarkıları bir bir hazırlıyor ve dinlendiriyordum ama en çok da onun söyleyeceği şarkıları bekliyordum. İsraf edilen insanlığı kıvama erdirecek, bozulan insaniyeti düzene koyacak şarkıları. Musa ve İsa lisanından provası yapılan şarkıları. Su kadar berrak, susamışların dudaklarındaki çatlamalara şifa olacak kar gibi ak şarkıları, ilahi şarkıları. O şarkılar ki İslam adıyla bir gül dudağından terennüm edilecekti. Renk renk, ıtır ıtır hakikat arayışının ilhamları ve kelamı çoğaltacak güfteleriydi bunlar. Zaman akıyor, son ve hakikatli şarkı için işaretler işaretleri kolluyordu. Son işaret bir yangınla geldi. Kutsal Kabe ve içindeki her şey göz göre göre ve cayır cayır tükendi. O kadar ki harçların arasındaki hatıllar bile kül olup dostumun elleriyle tek tek koyduğu taşlar yerinden oynadı. Evin muvazenesi bozuldu. Bütün gece ağladığım bir manzaraydı bu. Kutsal binayı hiç böyle pejmürde görmemiştim. Anıları düşündüm durdum. İbrahim'i andım. Sonra İsmail'i. Kabe temellerinin yükselişi geldi gözlerimin önüne. Baba oğul ne güzel çalışmışlardı. Dün gibi hatırlarım. Önce Mekke civarındaki kayalardan taşlar yonttular. Saydım. Tam 1614 taş olmuştu. Sonra İsmail taşları taşıdı. Dostum İbrahim de Allah'ın emrettiği şekilde taşları üst üste ve yan yana koydu. Harçları yoktu. Sonraki zamanlarda kutsal ev tabii afetler, yangınlar, depremler gördü ve her defasında aynı taşlar kullanılarak yeniden yapıldı. Yıllar geçtikçe elbette taşlar karardı. En ziyade şirk dönemlerinde taşların siyahladığını gördüm. Putperestliğin kiriydi onları karartan. Buna rağmen yeryüzünün bu ilk mabedinde tevhid esasına uygun olarak haç yapan birileri daima var ola geldiler. İçine putlar doldurulup putperestliğin yayıldığı zamanlarda bile burası Beytullah olarak anıldı ve herkes orayı gerçekten de Allah'ın evi bildi. Hakikatte Kabe, Rahmani sırların tecelli ettiği yerdi de dağlar ve yollar oraya koşup gelmiş, onu çevrelemişlerdi. İstikametten münezzeh bir madde ama madde ötesi hakikatlerin mekanıydı. Yüzyıllar akarken sayısız insan, melek ve cinin orada secdeye kapandıklarını görmüştüm. suretlerin gizli hakikatleri burada ortaya çıkıyor. Bedenleri buraya secde ederken ruhları Kabe'nin ruhuyla bütünleşiyordu. Binanın kendisi bir maddeydi ama hakikati yüksek bir ruhtan ibaretti. Sert bir madde ve yüksek bir mana. İlahi hakikatler ile yaratılmış hakikatlerin buluştuğu yer. Hacılar burada hep putlardan ötesine, bir olan Allah'a ulaşmaya çalışıyorlardı. Korkunç yangından sonra Kureyş'in aklı başında yöneticileri Kabe'yi İbrahim zamanındaki esaslar doğrultusunda ihyayı düşündüler. Önce yıkacak, sonra da eski temeller üzerinde yeniden yapacaklardı. Buna göre ileri gelen kabileler Kabe'nin dört duvarını aralarında paylaştılar. Böylece kendilerine düşen duvarları örerek Kabe üzerindeki halklarını ve elbette eski itibarlarını devam ettireceklerdi. Gel gelelim, yıkım ve yapım işinde o kadar çok anlaşmazlığa düşüp o derece çekişmeler yaşadılar ki Davutoğlu Süleyman tarafından Kudüs'te yapılan mabette çalışan cinler bile bu derece aykırı davranmamışlardı. Her kafadan bir ses çıkıyor. Herkes az para harcayıp çok itibar elde etmeyi düşünüyordu. İlk anlaşmazlık ilk günde çıktı, yıkım gününde. Hiç kimse Allah'ın evini yıkan kişi olmanın lanetini taşımak istemedi. Ya başına bir felaket gelirse? Ya bu yüzden gökten bir azap inerse? Ya çocuklarından birine yıldırım düşerse? Ya kahinler, ya cinler, ya... Mekkelileri uzun zamandır tanıyordum da bu kadar dedikoducu ve korkak olduklarını bilmiyordum. Duvarların yıkımı Darun Nedve'de veya Kabe Haramı'nda, sokaklarda veya hurmalıklarda ağzı olan herkes tarafından günlerce her seviyeden tartışıldı durdu. Ta ki Velid bin Mugire'nin bu işe gönüllü olup Kabe'nin damına çıkarak ilk külüngü indirdiği ana kadar. Ve bazılarının beklediği şey işte o sırada gerçekleşti. İlk darbeyle birlikte yer deprendi. Herkes bir yana kaçıştı. Kimse Kabe'ye yaklaşmak bile istemedi. Ertesi gün bir araya gelip Kabe için topladıkları paraların içindeki haramı temizlemek kararı aldılar. Tekrar yıkım başladı ve her bir taş kırılmadan indirilerek temellerdeki yeşil kümbetlere kadar ulaştılar. Bunlar her biri 30 kişiyle bile kaldırılamayacak cesamette birbirleriyle kaynaşmış deve sırtına benzeyen ışıl ışıl taşlar idi. Onları görünce ben yine dostum İbrahim'i hatırladım. O da temeli kazarken bu taşlara ulaşmış ve oğluna "Bunlar!" demişti. "Oğulcuğum, bunlar atamız Adem yeryüzüne indiğinde var idi. Allah güneşi ve ayı yeri ve göğü yarattığında melekler de gelip buraya bunları temel diye koydular. Biz de şimdi Allah'ın adı anılacak mabedi bu temeller üzerine bina edeceğiz. Haydi Bismillah." Kureyş Kabe'nin küpe benzeyen binasını yeniden yapmaya başlayınca Mekke'deki herkes hatta hacılar bile bu hizmeti yerine getirmek için seferber olmuşlardı. Kureyşliler eskisi gibi temelleri yer seviyesinden yüksek tutma kararı aldılar. Çünkü Kabe'nin kapısına iki kapıcı oturtuyor ve basamaklardan çıkıp içeri girmek isteyenlerden dilediklerini, genellikle Humus mensupları içeri bırakıyor, dilediklerini, genellikle yoksul Hille mensupları ittirip düşürüyorlardı. Kureyşliler korkarak başladıkları işi sevinç ve neşeyle devam ettirdiler. Gülüm de oradaydı. Kendisiyle aynı yaştaki amcası Abbas'la birlikte taşlardan taşıyordu. Tabii ben de çok uzakta değildim. Çünkü Gülüm terledikçe gül kokusundan mest olmayı seviyordum. İnşaat gittikçe hızlandı. Bir sıra taş, sonra kalın kiriş ve hatıllar, sonra bir sıra taş daha. Derken temeller iki arşın kadar yükseldi ve sıra doğu duvarının köşesinde duran Hacer-ül Esved'in yerine yerleştirilmesine geldi. Hacer-ül Esved, üçü büyük, diğerleri küçük taşlardan müteşekkil bir kütleydi. Vaktiyle yekpareyken yangınlarda çatlamış ama Kureyş ona bu gözle asla bakmadı. Dostum İbrahim zamanında ben bu taşı beyaz iken görmüştüm. Ama artık insanların günahkar yüzleri sürüle sürüle kararmıştı. Bu dünyaya ait olmadığı için ona herkes hürmet gösteriyordu. Yokluklar ve yok oluşlar dünyasında hakikat aleminden bir işaret olarak yerinde duruyordu. Kabe onsuz düşünülememişti ve şimdi de düşünülemiyordu. Ve Kureyşliler yine çatışmaya başladılar. Her kabile onu yerine koymak için bizden daha şerefli kimse yoktur iddiasındaydı. Bu iddiada o derece gözleri dönmüştü ki iki gün içinde çatışma tırmandı. Kanla dolu bir çanakta eller yıkandı. Bu uğurda ölünceye kadar vuruşmak üzere yeminler edildi. Kureyş'in ileri gelenleri müteakip 5 gün boyunca tarafları yatıştırmaya çalıştılar. 6. gün Ümeyye bin Mugire'nin yüksek sesle haykırdığını duydum. "Ey Kureyşliler! Yine birbirinize girdiğinizde günlere kil dolduruyorsunuz ha? Yetmedi mi? Bence siz önce kalplerinizi temizleyin ve temiz bir kalp ile haremin şu kapısından ilk yerini kendinize hakem tayin edin. Siz Ulu Tanrı'ya içinizdeki kötülüklerden arınarak yönelin ki onlar da sizin kusurlarınızı örtsün ve size bir hakem göndersin. Umulur ki meseleyi o halleder." Önce bir suskunluk oldu. Kabileler birbirini kolluyordu. Nihayet hepsi bunu olumlu bir teklif sayıp mırıldandılar. Biz buna razıyız. Olabilir. Güzel çözüm. Pekala. Ve beklediler. Ben de tenha bir köşede korumaya alınan Hacer Lesved'in yakınından onları izleyerek bekledim. Heyecanla bekleştik. Dakikalar ilerledikçe taraflar nefesleri tutup kapıyı daha da iyi gözetlemeye başladılar. Ya sevmedikleri birisi gelirse? Ya rakip kabileden birisi içeri girerse? Acaba bu kapı yerine şu kapı mı olsaydı demeye başlamaları çok gecikmedi. Ruhlarında geçimsizlik vardı ya, herkes kendi obasının oturduğu yöne bakan kapıyı istemediği için pişman olmaya başladı. İşlerinden kendi kabilelerinden birisi gelsin diye durmadan dua ediyorlardı. Sinirler gerilmeye başladı. Vakit uzadı. Bulunduğum yerden kapıyı göremiyordum ama birden herkesin rahat nefes aldığını görebildim. Yalnızca bir kabilenin mensupları değil, herkes aynı anda rahatlamış, sevinmişti. O anda kapıdan kimin girdiğini hiç merak etmedim. Çünkü Mekke'de bütün Kureyş'i sevindirebilecek tek kişi tanıyordum. Gülüm, el-Emin. Hepsi kendi kabilelerinden biri gelmiş gibi sevinç içinde yanına koştular. Öyle ya, ne çocukluğunda, ne gençliğinde ondan hakkaniyet dışında bir şey gören olmamıştı. Yiğitliği, insaniyeti, mertliği, ahlakı, asil davranışları, güzel konuşması herkes tarafından biliniyor ve takdir ediliyordu. Sakin, yumuşak huylu, herkese karşı iyilikseverdi. Daha da önemlisi kötülüklerden uzaktı ve güvenilmezdi. Herkes ileride onu Kureyş'in reisi olarak görmek emelindeydi. Hatta bu yüzden Ebu Leheb, Gülüm'ün kızları Rukayye ile Ümmü Gülsüm'ü kendi oğulları Utbe ve Uteybiye'ye nişanlamıştı. Kapıdan onun gelişine öyle mutlu oldu ki sevincini bir şiirle herkese ilan etti. Yaşasın! Mekke'nin yüz akı geliyor. El-Emin! O ne güzel hakemdir. Razıyız ona. Her sözüne uyarız. Vallahi ondan daha iyisini bulamazdık. Kureyşliler için El-Emin adını anmak, hoş geçim ve barışı dillendirmek sayılırdı. Onu verene kurban olayım. Her zamanki tebessümüyle yanlarına geldi. O esnada yabancı bir göz onu ve çevresindeki Kureyşlileri uzaktan seyrediyor olsaydı, muhtemelen yeryüzünün en ihtişamlı hükümdarıyla o hükümdara itaat ve hizmet eden kulları zannedebilirdi. Gülüm olup biteni dinlediğinde bir lahza düşündü ve haydi öyleyse dedi, bana bir yaygı getirin. Genişçe bir sofra örtüsü getirdiler. Sonra benim bulunduğum yere doğru geldi ve yarım metre çapındaki ışıltılı siyah taşı iki koluyla kavrayıp kucakladı. Başkaları görmüyordu ama o sırada ben nurdan iki kolun beyaz bir billur kütlesini kuşattığını görüyordum. Taş ile beden bir nur halkasında bütünleşmiş gibiydi. Dostum İbrahim'i tekrar hatırladım. Çünkü o da Kabe'nin duvarlarını ördüğü gün Hacer-i Esved yine böyle iri bir dolu tanesi gibi parlıyordu. Ne büyük tenakuz idi. Beyaz bir billur kütlesi ve insanlar ona Hacer-i Esved diyor, yani kara taş. Gül goncası taşı örtünün üzerine yavaşça bıraktı ve kurada ayrışan dört gruba seslendi. İçinizden birer temsilci yanıma gelsin lütfen. Kabilelerin yaşlı ve saygın reislerinden Utbe bin Rebiya, Ebu Zem'a, Velid bin Mugire ve As bin Vail kendi gruplarını temsilen yakına geldiler. Baktım. Bütün Kureyş ona itaat etmekte adeta yarışıyordu. Yıllar yılı Kabe'yi ve Kureyş'i yöneten adamların her birisi onun yönetimine canla başla boyun eğmişlerdi. Üstelik bundan büyük bir huzur da duyuyorlar, aralarındaki ihtilafları gidermesinden dolayı ona bir saygı besliyorlardı. Keşke Kureyş onu hep böyle sevip saysa dedim içimden, gelecek günlerde de hep böyle olsa. Çünkü o anda hepsinin içinden, ah ne olurdu şu Muhammed benim veliahtım olaydı diye geçirdiklerini hissediyordum. O ise asla kibire kapılmadan yalnızca bir vazifeyi yerine getirme şuuruyla işine devam etti. Şimdi buyurunuz, örtünün dört ucundan tutup kaldırınız ve konulacak yere yaklaşınız. Kureyş'in efendileri kendilerine söylenen her şeye itaat ettikleri sırada uzakta bir ihtiyar gördüm. Gözleri çukura kaçmış, ihtiyarlıktan hafifçe kamburu çıkmış, derisinin etleri kemiklerine yapışmaya başlamış aksakallı bir bilge. Gülüm, Hacer Esved'i kucaklayıp duvara yerleştirirken de, herkese güler yüzle karşılık verirken de, ona imrenerek bakıyor ve içinden şiirler söylüyordu. Dikkatimi çekmişti, yüzünde bir aydınlık vardı, hikmetli bir aydınlık. Sevmiştim bu ihtiyarı. Devam eden günlerde hep yolunu gözledim ama nafile. Kabe'nin inşaatı bitesiye ve Kureyş yine Kabe'li günlerine dönesiye kadar bir daha rastlayamadım. Meğer aylar sonra Ukas panayırında görecekmişim. Ukas, Taif yolunda Mekke'ye uzak bir panayırın adıydı. Kabileler arasında yıllardır süren Ficar harpleri bu panayır sayesinde belki barışa yönelilebilir umuduyla Kureyş tarafından destekleniyordu. Üstelik bu sene Kabe'ye inilenmiş, Mekkeliler arasında sulh de sağlanmıştı. Herkes ukazla zengin katılımlı bir panayır beklentisindeydi. Itırcılar çarşısının sırtlarındaki evde de aynı beklenti vardı. Denkler hazırlanmış, çuvallar doldurulmuştu. Gel gelelim büyük ve temiz Hatice Gülüm'den ayrılmayı istemiyor. Hacerül Esvet hadisesinden sonra itibarını kıskanan birisinin ona bir kötülük yapma ihtimalini bahane gösteriyordu. Ama ben kalbini biliyordum, hasretine dayanamayacaktı. Sonunda bağrına taş basarak ve ardından gizli gizli ağlayarak onu uğurladı. Gül nerede, bülbül orada. Elbette ukaza uçtum. İyi ki de gitmişim. Yayla havasında tatlı suların aktığı bir yeşil vadiydi burası. Kureyş 10 yıl kadar evvel bu panayırı kurduğunda katılacakların hiçbirinden ticaret vergisi ve himaye ücreti alınmayacağını duyurmuştu. Devrim niteliğindeki bu karar Ukaz'ı Arap yurtlarının en büyük ticaret merkezine dönüştürüverdi. Haç mevsiminin hemen başında Zilkade ayında olması da ayrıca tercih sebebiydi. Parası olan birisi burada her şeyi satın alabiliyordu. Gazze ve Busra şaraplarının en eskileri, Kudüs ve Yemen giysilerinin kalitelileri, Dımaşk kılıçlarının keskinleri, Suriye üzüm ve yağlarının nefisleri, Taif derilerinin çeşitleri, el üretiminden at ve deve koşumlarının renklileri burada sokak sokak alıcısını beklerdi. Büyük meydan ise şenlikler ve eğlencelerin merkeziydi. Yargı ve adalet istemek, oğluna kız beğenmek, ortaklık ve anlaşma yapmak ve daha pek çok sebeple bir emele sahip herkes buraya gelirdi. Son birkaç yıldır çölün soylu aileleri de Ukaz'ı tercih ediyor, asaletleriyle övünüyor ve bu yolda yazılmış şiirler ve methiyelerle yarışıyorlardı. Üstelik eskiden olduğu gibi yüzlerini peçeyle örtmek zorunda da kalmadan. Sıkı tedbirler kendilerini kaçırıp fidye isteyecek olan soysuz ve hırsızları sindirivermişti. Benim için Ukaz'ın en zevkli zamanları kırmızı deriden yapılmış çadırlarla onların çevrelerinde geçiyordu. Çünkü bu çadırlar rakiplerim ve belki de ustalarımla karşılaştığım yerlerdi. Burada Arap dilinin en fasih örnekleriyle şiirler okuyan, atışan, taşlayan, gülen, ağlayan, ağıt yakan, söven veya öven şairler bulunuyordu ve ben onların övgü dolu mısralarından ilhamlar devşirerek şarkılarıma güfteler seçiyordum. Böylesine işlenmiş bir lisanı konuşan kişiye çöl adamı, bu lisana sahip topluma da bedevi denmesi haksızlıktı. Fesahat ve belagetin çöle özgü bir nasip olduğunu düşünmüşümdür hep ve elbette bu nasibin asıl sahibini de, Nabiga'yı, Hassan bin Sabit'i, Hansa'yı, El Aşa'yı tanımak, tasviri onların dizelerinde dinlemek. Ukaz'da söz ustaları şiirlerin en güzellerini seçiyor. Birinci gelen şiir keten bezinden tomarlara altın suyuyla yazılıp Kabe'ye götürülerek dış yüzeyine asılıyor. O şiir orada asılı durdukça şairin kabilesi itibar görüyor. Bir sonraki Zilkade'de daha iyisi söylenemezse yine asılı duruyordu. Daha güzelini söylemek. İşte bütün şairlerin ciğerini yakan hasret ve de benim. Ukaz'da hatipler de vardı. Sosyal ve dini içerikli hutbeler okuyan, her türlü fikrini açıkça anlatan, fikirlerinden dolayı asla kimseden azar işitmeyen ve ceza görmeyen bu adamlar, hür fikir meydanına kement atar, kendilerini dinleyen olduğu müddetçe yüksek sesle anlatır, anlatır ve gönüller avlarlardı. Kimse burada söylenen nutuklardan dolayı hatipleri sorumlu tutmazdı, kural böyleydi. Bayrak bayrak kabilelerin, renk renk insanların, yığın yığın malların arasında çeşit çeşit fikirleri bulmak böyle mümkün oluyordu. Ve bir gün Kabe'de arayıp durduğum ihtiyar Bilge'yi Kızıldevesi'nin üstünde gördüm. Hacer-i Esved gününde Gülüm'e bakarken tatlı tatlı tebessüm eden Bilge'yi. Etkili ve gür sesi, asil ve gün görmüş tavrı, gülümseyen ve heyecanlı yüzüyle o kadar güzel ve fasih bir dille konuşuyordu ki, talakatıyla herkesi yolundan çevirmiş, can kulağıyla dinlemeye sevk etmişti. Gülüm dahil. Renk renk insanın çizgi çizgi cümbüşler içinde fıkırdadığı meydanda ne güzel ve tatlı konuşuyor, ne derece yumuşak ve ikna edici söylüyordu. Öğrendim. Hatipleriyle tanınan İyad kabilesinden bir şair imiş. Adı Kus bin Said'i. İri gözlerle ufuklara bakıyor ve sanki orada birisini arıyordu. Hafif kambur bedeniyle devesinin üzerinde efsanevi bir süvari gibiydi. Sakallarını Bizans, Irak, Suriye ve Yemen panayırlarını pek çok kez merhele merhele dolaşırken veya meydana atılıp kalabalıklara hitap ederken ağarttığı belliydi. Şimdi insanlara doğru bildiği hak ve hakikati anlatarak onlara akıl, ilim, edep, mürüvvet, dostluk ve barış yolunu göstererek mal ve mülk hırsından kurtulmak gerektiğini söyleyerek gönüller kazanıyordu. Alnında hayatın acı ve tatlı hatıraları çizgi çizgi, ruhunun haritası şakaklarında kırış kırış idi. Şirkin ve küfrün ortasında İbrahim'den duyduklarıma benzer şeyler anlatıyordu. Hübel'i İsrailoğullarının altın buzağısına benzetiyor, diğer putları Mekke'yi pisleten ve kirlendiren alçaklığın eseri olarak tanıtıyordu. Gülüm dikkat kesilmiş onu dinliyordu. Yüreği ısınmıştı besbelli. Çünkü bu adam sanki tek başına bir millet gibi tevhid gerçeğini herkese korkusuzca haykırmadaydı. Anlattıklarını o güne kadar Kabe duvarına asılan hiçbir şiirde okumamış, hiçbir şairin mübalağa veya tasvirinde bulamamıştım. O sanki Gülüm'ün hakikat şarkısını söylüyordu ve ben onun sözlerinde özlediğim tanıdık bir ses buldum. Herkesin duyması ve dinlemesi gereken bir ses. Hak adına, insanlık adına. Ah, gözleri Gülüm'e bakan kızıl tüylü deve. Senden mi yoksa üzerindeki süvariden mi? Ufuklar yakından yakın, hakikat berraktan berrak şimdi. Sahi, süvarin senin baktığın yeri biliyor da öyle mi konuşuyor? Yoksa sen onun sözlerindeki sırrı anlıyor da öyle mi Gülüm'e bakıyorsun? Ve ah, kızıl tüylü devenin süvarisi. Sahi, sen ne güzel konuşuyorsun. İnsanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen fena bulur. Olacak neyse olur. Yağmur yağar, otlar biter. Çocuklar doğar. Annelerin ve babalarının yerini alır. Derken hepsi ölüp gider. Hadiselerin ardı arkası kesilmez. Hep birbirini kovalar. Kulak tutunuz, dikkat kesiliniz. Gökte haber, yerde ibret alınacak şeyler var. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba vardıkları yerden hoşnut olup da mı kalıyorlar? Yoksa orada kalıp da uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim. Yemin ederim ki Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi içinde bulunduğunuz dinden daha sevgilidir. Ve Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır. Gölgesi başınızın üstüne düştü. Ne mutlu o kimseye ki ona iman eder. O da kendisine hidayet eyler. Yazıklar olsun ona isyan ve muhalefet edecek bedbahta. Yazıklar olsun ömürleri gafletle geçen ümmetlere. İnsanlar, hani ya babalar, dedeler, atalar, nerede soysop? Hani o süslü saraylar ve mermer binalar yükselten Ad ve Semud kavimleri? Hani ya dünya varlığından gururlanıp da kavmine ben sizin en büyük Rabbiniz değil miyim diyen Firavun'la Nemrut? Onlar zenginlikçe, kuvvet ve kudretçe sizden çok daha üstün idiler. Ne oldular? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı. Kemikleri bile çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflete düşmeyin. Onların yolundan gitmeyin. Her şey fanidir. Baki olan ancak Allah'tır. Evvel gelip geçenlerde bize ibret alacak şey çoktur. Ölüm bir ırmaktır. Girecek yerleri fazla ama çıkacak yeri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Kat'i bildim ki herkese olan size ve bana da olacaktır. Zaman cahillikler zamanıydı ve kızıl tüylü devenin süvarisinin kalbindeki hidayeti Gülüm'ün haricinde ötede bir yerlerde ibretle dinleyen biri daha vardı. Ebu Kuhafe'nin oğlu Ebu Bekir, Gülüm'ün en samimi arkadaşı. Kendisinden biraz ötede ve tıpkı Gülüm gibi gözünde birkaç damla yaş ile. Söz bitmiş, eller gözlerdeki yaşları, yanaklardaki ıslaklığı siliyordu. Kus bin Saide devesinin başını Mekke yönüne çevirdi. Deve hala Gülüm'e bakıyordu, gözünde bir damla yaş ile. Ah Mekke, eski adıyla Bekke, yani gözyaşı vadisi. Bugün gözlerden vadilere yaş akmaya başladı. Ve sanırım bu yaşlar daha çok akacak. Ta ki bütün insanlık bu gözyaşı vadisinden yıkanıp geçesiye kadar. 9. ayrımın sonu, sayfa 149.